Ayrım 43, sayfa 383, 34. bölüm. Günler geçiyor, olaylar bizi hiçbir yere götürmüyordu. Daha doğrusu takip ettiğimiz haberle ilgili yeni bir olay olmuyordu. Oluyorsa da bize yansımıyordu. Doğan'la ilgili kaleme aldığım yazı bir hafta sürmüştü. Müfit'le görüşmeyi de en aza indirmiştim. Bu da benim kararımla olmuştu. İş Nusret Kıvılcım'a kalsa adamla her gün görüşüyor, en azından telefonlaşıyor olurduk. Ama ben bu kanlı olayları yaratan çetenin başı olabilecek biriyle yalandan da olsa samimiyet kurmayı istemiyordum. Bu yüzden zorunlu olmadıkça onunla görüşmüyordum. Müfit ise o sert telefon konuşmasının ardından birkaç kez daha aramıştı beni. Eskisi kadar ilgili ve içten davranmaya çalışıyordu. En son bundan 2 hafta önce aramış, mahcup bir tavırla "Haklı çıktın annen," demişti. Balistikten gelen sonuçlara göre silahlarda, pasaportlarda, öteki belgelerde, daha da önemlisi Arif'e çarpan siyah cipte Yalvaç ile Güngör'ün parmak izleri bulunduğunu söylemişti. Doğan'ın söyledikleri bir kez daha doğrulanıyordu. Ama Müfit'in üstüne daha fazla gitmek istemedim. Tümüyle haklı çıktığıma inanmıyordum. Düşüncelerim kısmen doğrulanmıştı. Emniyete güvenmiyordum. Dolayısıyla bu parmak izlerinin dürüstçe araştırılacağına da çok inanmıyordum. Onların delilleri karartacağını düşünüyordum. Düşündüğüm gibi olmamıştı. Demek ki benim bakış açımda da bir terslik vardı. Ama bu konuda yanılıyor olmam gibi... Ama bu konuda yanılıyor olmam bile Müfit'e yeniden güven duymamı sağlayamamıştı. Daha güçlü kanıtlar ortaya çıkıncaya, en azından şu DNA testinin sonuçları gelene kadar ona güvenemezdim. İşin en güzel yanı bu 3 hafta boyunca bana yönelik hiçbir tehdit mesajının gelmemesiydi. Etrafımda kuşkulu olaylar da olmuyordu. Bu arada korumalarımla dostluğu da epeyce ilerletmiştim. Onları bizim gazetecilerin takıldığı bara hiç götürmemiştim ama bazı geceler yukarı çıkıp benimle birer tek attıkları, polis akademisinde okurken takıldıkları kızlara anlattıkları bile oluyordu. Belki dostluğumuz daha da ilerleyecekti ki Müfit beni arayıp "Adama ihtiyacımız var. Artık korumalarını kaldırmayı düşünüyorum. Artık korumalarını kaldırmayı düşünüyoruz. Senin için uygunsa çocukları çekeceğiz," dedi. Ne diyebilirdim? Görünürde hiçbir tehlike yok gibiydi. Eğer adamlar beni öldürmek için bugüne kadar korumaların kaldırılmasını beklediyseler o başka. Ama beni neden öldürsünlerdi ki? Olay kapanmasa da tıkanıp kalmıştı. Silahların üzerinde Yalvaç ile Güngör'ün parmak izlerinin bulunmasından bu yana, bizimki de içlerinde olmak üzere, gazeteler olay hakkında ayrıntılı haber yapamıyordu. Ben de eski gazetemdekine benzer bir rutine geri dönmüştüm zaten. Dönmeyip yine o hızlı gazetecilik günlerinde olduğu gibi işe heyecanla sarılsaydım, sanırım şu kıvırcık saçlı otomobil yarışçısı yine çıkacaktı ortaya. Bunu bildiğimden çok gecikmeden ipe un sermeye başladım. Geceleri de sadık dostum alkolle avuttum kendimi. Gerçi her sabah mutlaka gazeteye gidiyor, Erol'la günlük tartışmalarımı yapıyordum ama haberle filan uğraştığım yoktu. Bendeki verimin giderek düştüğünü gören Nusret Kıvılcım... Bendeki verimin Giderek düştüğünü gören Nusret Kıvılcım birkaç kez terbiyeli bir üslupla beni uyarmış, takmadığımı görünce üstüme gelmekten vazgeçmişti. Sadece benimle görüşmemeye dikkat ediyordu, o kadar. Burada Arif gibi bir koruyucum olmadığından daha kısa sürede kapıya konmayı bekleyerek günlerimi geçiriyordum. Umurumda değildi. Eski gazetemden yüklüce bir tazminat almıştım. Beni bugün kapıya koysalar bile 3-4 ay idare edecek param vardı ki DNA testinin sonuçları açıklanıncaya kadar beni atamayacaklarını da iyi biliyordum. Öteki gazeteler gibi bizimkiler de Doğan olayının sonuçlanması için DNA testinin açıklanmasını bekliyorlardı. Sonuç ister negatif ister pozitif olsun bana işleri düşecekti. Sonrası ise belirsizdi. Gazetede tek sevindirici olay Tolga'nın kendine iyi bir yer edinmeye başlamasıydı. Çektiği fotoğraflar haftada en az bir kez birinci sayfada yayınlanıyor. Foto muhabirleri ondan kıskançlıkla, haber merkezindekiler ise övgüyle söz ediyorlardı. Fundalar henüz Fransa'dan dönmemişlerdi. Telesekreterime bıraktığı mesaja yanıt vermediğim için Funda benimle konuşmamayı tercih ediyordu. Telesekreterime bıraktığı mesaja yanıt vermediğim için Funda benimle konuşmamayı tercih etmiyor. Umut'la telefonlaşıyorduk. Fundalar henüz Fransa'dan dönmemişlerdi. Telesekreterime bıraktığı mesaja yanıt vermediğim için Funda benimle konuşmayı tercih etmiyor. Umut'la telefonlaşıyorduk. Gelişmeleri ona aktarıyordum. Tehlikenin kalmadığını ya da en azından öyle göründüğünü biliyorlardı. Dünkü konuşmamızda Umut bir iki gün içinde döneceklerini söylüyordu. Anladığım kadarıyla konuk gittikleri evin kızı Opelia ile arası iyiydi her gelenin. Her telefon açılışını Opelia'sız bir konuşma geçmiyordu aramızda. Türkiye'deki sevgili de beklesin dursun. Kime benzemiş bu oğlan böyle? Bana benzemediği kesin ama. Aman boş ver. Böylesi daha iyi. Oğlum da yaşasın benim çektiklerimi. Öte yandan. Ya olmadı bu ya. Bana benzemediği kesin. Aman boş ver, böylesi daha iyi. Oğlum da mı yaşasın benim çektiklerimi? Öte yandan Doğan'ın ölümü, sağ mı, binbaşının kim olduğu, kim olmadığı soruları. Türkiye'deki sevgili de beklesin dursun. Kime benzemiş bu oğlan böyle? Bana benzemediği kesin. Aman boş ver, böylesi daha iyi. Oğlum da mı yaşasın benim çektiklerimi? Öte yandan Doğan'ın ölümü, sağ mı olduğu, binbaşının kim olduğu, kim olmadığı soruları kafamı hala kurcalamayı sürdürüyor. Ancak her elimde izlenecek bir ipucu, somut bir kanıt olmayışından hem de açık konuşmak gerekirse başıma geleceklerden korktuğumdan artık bu konuda adım atmak, öne çıkmak istemiyordum. Gerçi harekete geçsem, adım atsam da bir sonuca ulaşabileceğim çok kuşkuluydu. Bu yüzden aldığımız karara can gönülden uyuyor, gündüzleri gazetede ense yaparak, geceleri ise içkime sığınarak zamanı bir miras yeri gibi harcıyordum. Ta ki Demet'ten o telefon gelinceye kadar. Telefon çaldığında ben gazeteye yeni gelmiş, odamda tek başıma oturmuş, sabah kahvemin tadını çıkartıyordum. Demet daha önceden de bir kez aramış. Doğan hakkında yeni bilgiler var mı diye sormuştu. Yine aynı nedenle arıyor sandım ama Demet ürkmüş bir sesle, "Bugünkü gazeteleri okudunuz mu?" diye sorunca yeni gelişmeler olduğunu anladım. Okudum, ne oldu? Bir çırpıda döküldü sözcükler ağzından. Abraham Avriyel öldürülmüş. O da kimdi yahu? Hem de İstanbul'da diye açıklamayı sürdürüyordu genç kadın. Adam hakkında hiçbir bilgi vermediğine göre Abraham'ı tanıyor olmalıydım ama çıkaramıyordum. Sonunda sordum tabii. Kusura bakmayın ama bu adamın öldürülmüş olmasının bizimle ne ilgisi var? Olmaz mı dedi. Sesi azarlayıcı bir tona bürünmüştü. Abraham Avriel Doğan'ın İsviçre'den arkadaşı. İsviçre'ye gittiğimizde Doğan mutlaka onun yanına uğrardı. Belleğimin pası silinir gibi oldu. Hem Demet'in hem de Remzi'nin Abraham'dan bahsetmiş olduğunu anımsadım. Şu antika saatler satan Museviye diye mırıldandım. Evet diye onayladı Demet. Onun heyecanı bana geçmişti. Hangi gazetede var bu haber diye sordum telaşla. Sizinki dahil hemen hepsinde var. Peki ben göz atıp sizi arayacağım. Duraksadı. Tamam dedi ama aramamazlık etmeyin lütfen. Çok kaygılanıyorum. Hiç merak etmeyin. 10 dakikaya kadar arıyorum sizi. Telefonu kapatır kapatmaz odadan dışarı fırlayıp bir gazete buldum. İlk sayfada böyle bir habere rastlamadım. Ama üçüncü sayfanın alt sıralarında esrarengiz cinayet başlığı görünce aradığım haberi bulduğumu anladım. Ayrıntılara girilmeyen haberde şunlar yazıyordu. Musevi iş adamı ölü bulundu. Dün sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nın bekçileri 50 yaşlarında bir erkek cesedi buldular. Bekçilerin emniyete haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri cesedin üzerinde Abraham Avriel adına düzenlenmiş bir pasaport buldular. İsviçre tarafından verilen pasaporttaki damgalara göre tarihsiz adamın İstanbul'a 3 gün önce giriş yaptığı sanılıyor. Cesedin çeşitli yerlerine darp izlerine rastlayan polis, Abraham Avriel adındaki şahsın domuz bağı tabir edilen yöntemle eller ile ayaklarının bağlandığı, ensesinden sıkılan bir kurşunla öldürüldüğünü tespit etti. Maktulün öldürülmeden önce işkence görmüş olabileceğini açıklayan bir yetkili, "Olayın siyasi boyutunun olup olmadığını araştırıyoruz," dedi. Interpol ve İsviçre Büyükelçiliği ile irtibata geçen Türk Emniyetine, İsrail Gizli Servisi Mossad'dan yardım çağrısı yapıldığı söyleniyor. Yazının yanına Abraham Avriyel'in pasaporttan alındığını sandığım kötü bir vesikalık fotoğrafını koymuşlardı. Geniş alınlı, sarışın bir adamdı. İnsana derin derin bakan koyu renk gözleri de olmasa insan onu kolaylıkla Musevi'den çok bir Alman'a benzetebilirdi. Neler oluyordu? Günler süren sessizlikten sonra Doğan'ın davası bir cinayetle yeniden gündeme geliyordu. Abraham'ın Doğan'ın tanıdığı biri olması ister istemez üvey kardeşim akla getiriyordu. Sadece söz verdiğim için değil, daha da çok bilgi alırım umuduyla Demet'i aradım. Numarayı çevirmeden önce konuşmamızı kaydetmesi için telefonu teybe bağlamıştım. Demet telefonu açar açmaz, "Abraham daha önceden de İstanbul'a gelmiş miydi?" diye sordum. Hiç duraksamadan yanıtladı. Bir defa geldiğini hatırlıyorum. Kireçburnu'na balık yemeye götürmüştük onu. Zavallı adam boğaza hayran kalmıştı. İstanbul'a ilk kez geldiğini söylüyordu. Daha sonra geldi mi bilmem. Şu Abraham ile Doğan arasındaki bir iş ilişkisi falan var mıydı? Yanılmıyorsam bir ara Doğan onlar için çalışmış. Doğru. Bir ara Doğan korumalık yapmış Abraham'a. Ama sonra dost olmuşlar. iş ilişkisi olduğunu sanmıyorum. Varsa da benim yanımda bir şey konuşmadılar. Abraham'ın antikacılık dışında bir mesleği var mıydı? Galiba bir banka için mi ne çalışıyormuş? Bu bilgi belki işimize yarayabilirdi. Adı neymiş bankanın? Bilmiyorum, bir ara Doğan bahsetmişti. Abraham'ın bankadaki konumu nedir, ne iş yapar onları da bilmiyorum. İsviçre'de güvenilir bir gazeteci bulup öğrenmeli diye geçirdim kafamdan ama Demet'e. İstanbul'a geldiğinde nerede kalıyordu diye sordum. Sultanahmet'te Yeşilev adında eski köşkten bozma bir otel var. Orada kalıyordu. Yani Doğan'ın evinde falan kalmıyordu. Hayır, biz onu otelinden alıyorduk. İstanbul'a tanıdıkları var mıydı? Yoktu. Sadece Doğan'ı tanıyordu. Zaten onu davet eden de Doğan'dı. Şu balık yemeğe gittiğinizde size eşlik eden kimse olmadı mı? Hayır. Abraham Türkiye'ye yalnız gelmişti. Doğan'ın arkadaşlarından diyorum. Yo, sadece üçümüzdük. Abraham bekar mıydı? Evliydi. Mili adında çok tatlı bir işi vardı. İki de kızı. Zavallılar haberi öğrendiklerine nasıl yıkılmışlardır? Peki daha önce geldiğinde eşi ve çocuklarını neden getirmemişti? Sanırım çocukların okulu vardı. Eşi de kızları bırakamadığı için gelememişti. Ara vermemi fırsat bilip bu kez Demet sordu. Neler oluyor Adnan Bey? Niye soruyorsunuz bana bu soruları? Olanları anlamaya çalışıyorum. Doğan'ın kaybolmasıyla Abraham'ın öldürülmesi arasında bir ilişki mi var? Olmalı. Eğer büyük bir rastlantı değilse, Abraham'ın öldürülmesiyle Doğan'ın kaybolması arasında bir bağlantı olmalı. Ben de öyle düşünmüştüm diye itiraf etti Demet. Doğan çağırmamışsa Abraham'ın Türkiye'ye geleceğini sanmıyorum. Zavallı pek cesur bir insan değildi. O bunları söylerken Doğan'ın sağ olduğunu, Abraham'la kâr yüzdesi yüksek bir para işine girdiklerini, ancak anlaşamadıkları için üvey kardeşimin onu öldürdüğünü düşünüyordum. Demet'in ağzını yoklamak için bu durumda dedim, Doğan'ın sağ olma olasılığı artıyor. Abraham'la bir ay önce konuşmuş olamaz. Tabii Abraham Türkiye'ye Doğan için geldiyse. Hiç bilmediğimiz başka bir amaçla da gelmiş olabilir. Belki de diye mırıldandı Demet ama sözünü tamamlayamadı. Belki de diye yineledim. Doğan'dan haber alamadı. Onu bulmak için İstanbul'a geldi. Belki de gelişmeleri öğrenmek için beni arıyordu. Öyleyse size neden telefon etmedi? Telefon numaramı bildiğini sanmıyorum. Belki Doğan'ı aramıştır ama cep telefonu da yandığı için duraksadı. Cep telefonu da yanmıştı, değil mi? O kadarını bilmiyorum dedim. Aklım hala Abraham'ın İstanbul'a neden gelmiş olabileceğindeydi. Geçen sefer geldiğinde birileriyle iş bağlantısı falan yapmış mıydı? Ne bileyim, Kapalı Çarşı'ya falan gitmiş miydiniz? Hemen yanıtlamadı. Bir süre düşündükten sonra biz beraberken gitmedik dedi. Ama ben olmadan da Doğan'la sık sık buluşuyorlardı. O sıralar gittilerse bilmiyorum. Daha önce de söylediğim gibi Doğan benim yanımda iş konuşmamaya özen gösterirdi. Bir iki kez sormaya kalktım. Birbirimizden ayrımız gayrımız yoksa neden anlatmıyorsun dedim. Beni tersledi. Bunları bilmemen senin yararına dedi. Anlıyorum dedim Demet'e. Yine de sizden ricam. Avram'la ilgili aklınıza başka bir şey gelirse ne olur bana bildirin. Bildiririm tabii dedi ama nereye varacak bu işin sonu Adnan Bey? Belki Doğan'ı da Avram gibi öldürdüler. Onu bile bilmiyoruz. Bu adamlardan hesap soracak birileri yok mu? Adamların kim oldukları belli değil ki hesap sorulsun diyecektim. Vazgeçtim. Kadıncağız zaten yeterince üzülmüştü. Merak etmeyin, yakında her şey düzelir dedim. Sonra konuşmamızın başından beri öğrenmek istediğim konuya geçtim. Şimdi size bir şey soracağım. Bunun için beni bağışlayın ama sormak zorundayım. Abraham'ın öldürülmesiyle ilgili bir röportaj yapmak ister misiniz? Kesinlikle istemem dedi Demet. Bu soru bile onu tedirgin etmeye yetmişti. Beni bu işlere bulaştırmayın ne olur. İnanın hiç niyetim yok dedim güven veren bir sesle. Ama gazetedekilerin benden bunu isteyeceğini bildiğim için peşinen sordum. Merak etmeyin, gazetede sizin adınız geçmeyecek. Teşekkür ederek kapattı kadıncağız telefonu. Ben de her olasılığa karşı teybin içindeki kaseti alıp cebime koydum. Bu cinayetin de bizi bir yerlere götüreceğini sanmıyordum ama işte yeniden başlıyorduk. Gazetedekilere haber vermeden önce Müfit'i aradım. Bakalım onun bu olaydan haberi var mıydı? Sesimi duyunca şaşırdı Müfit. Sen bizi arar mıydın dedi manidar bir ifadeyle. Niye aramayayım canım? Kaç kere konuştuk ya. Doğru konuştuk ama hepsi ben seni aradım. O tartışmadan sonra aramıza kara kedi girdiğini düşünüyordum. Bu adam kendisi hakkında bildiklerimizin farkında mıydı acaba? Hiç olur mu öyle şey dedim. Biz birbirimize muhtacız. Bunda haklısın dedi.
Doğan olayında önemli bir gelişme oldu diye başlayarak Abraham Avriyel'in öldürülmesini anlattım. İşte bu çok ilginç dedi, söylediklerim bitince. Olayı duymamış gibiydi. Bunu sana kim söyledi diye sordu. Demet'in ismini vermek istemedim. Selahattin'in amcaoğlu Remzi anlatmıştı. Gazetede haberi okurken Abraham Avriyel ismini görünce hatırladım. Olayın ayrıntılarını öğrenmek için birkaç soru daha sordu. Bildiklerimi saklamadan anlattım. Aradığın için teşekkür ederim dedi. Aramızdaki soğukluğun kırıldığını düşünüyordu. Bundan mutlu olmuş gibi bir hali vardı. Olaya cinayet masası ya da yabancılar masası bakıyor olmalı dedi. Ben onlarla irtibata geçip olayın ayrıntılarını öğrenir seni ararım. Ayize'yi yerine koyarken birden büyük bir yanlış yapmış olabileceğimi fark ettim. Belki de bütün bu cinayetleri işleyen ya da işleten kişiyle konuşmuştum az önce. Müfit'in bu işlerin içinde olmadığı kanıtlanmamıştı ki henüz. Ama konuşmayıp ne yapacaktım? Eğer bu olayı yarın gazeteden öğrenirse kendisinden kuşkulandığımızın farkına varacaktı. Oysa hem kendi güvenliğim açısından hem de soruşturmanın sağlığı açısından bunu hiç istemiyordum. Biraz düşününce ilk kaygımın yanlış olduğunu, onu aramakla doğru olanı yaptığıma karar verdim. Eğer binbaşı dediğimiz kişi Müfit'se bile ona karşı açık olmalı, elimdeki bilgileri sürekli sergilemeliydim. Benim kendisine karşı bir numara çevirdiğimi sanmamalıydı. Zaten numara falan çevirdiğim de yoktu. Ben sadece haber peşindeydim. Böyle düşünerek kendimi rahatlattıktan sonra gazetede Erol'u aramaya başladım. Bulmak zor olmadı. Nusret Kıvılcım'ın odasında gevezelik yapıyorlardı. Daha odaya girer girmez Nusret Kıvılcım bir gelişme olduğunu anladı. Olayı duyunca da gözlerinin içi ışımaya başladı Puşt'un. İlk sorusu, bunu senden başka bilen var mı oldu? Haber kaynağım bir de Müfit dedim. Öteki gazetelerin haberi yok yani diye sordu iştahla. Yok dedim, sanmıyorum. Hemen haber merkezindekileri arayıp cinayet hakkında bilgi aldı. Telefonu kapattıktan sonra neşeyle bize döndü. Adamın biri gazeteleri arayıp ben Hizbullah'ın temsilcisiyim. Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için cinayeti biz işledik. Abraham Avriyel Mossad'ın kasasıydı. Onu cezalandırdık diyormuş. Yarınki gazeteler bu başlığı atacaklar. Yüzümü görmemek için günlerdir benden kaçtığını unutan Nusret Kıvılcım yanıma gelip elimi sıkarak harikasın annen dedi. Sayende yine haber atlatacağız herkese. Galiba bu üç sandığımızdan da büyük. Baksanıza yurt dışı bağlantıları ortaya çıkmaya başladı. Şu senin üvey kardeş acayip bir herifmiş anlaşılan. Hemen bilgisayarların başına geçin. Ben de çocukları yollayıp şu Musevi'nin fotoğrafını çektireyim. Boş bulunup sordum. Nasıl çektireceksin adam morgda? Küçümseyen gözlerle baktı yüzüme. Bağlantı Adnancığım, bağlantı. Günümüzün sihirli sözcüğü budur. İyi bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı köşkünden şehir morguna kadar her yerde adamları olmalı. Yoksa nal toplarsın. Ama sen şu sıralar işe soğuk durduğun için farkında değilsin bunların. Yaklaşmakta olan başarının verdiği cesaretle olacak. Ya sahi dedi, neden kendini işe vermiyorsun lan? Senin ayarında kaç gazeteci var bu memlekette? Canım sıkılmaya başlamıştım. Boş ver bunları dedim. Niye boş verelim abi? Yazık değil mi sana? Ben çok üzülüyorum valla. Şöyle bir silkinsen, içkiyi azaltsan, el ele verip acayip işler yaparız. Kötü niyetli değildi ama sözleri giderek daha ağır gelmeye başlamıştı. Biraz daha dinlersem yakasına yapışıp sen kim oluyorsun da bana akıl veriyorsun diye ana avrat küfretmekten korkuyordum. Bunları başka zaman konuşuruz dedim kapıya yönelerek. Şimdi işimiz var ama Nusret Kıvılcım bırakmadı peşimi. Tamam, bir akşam yemeğe çıkıp konuşalım. Senin gibi bir adamı kaybedemeyiz abi. Kalsam daha da sürdürecekti. Kendimi çabucak attım dışarıya. Erol da benimle çıkmıştı. Büroya girince ben bilgisayarın başına geçtim. O da İsviçre'de güvenilir bir Türk gazetecisi aramaya koyuldu. Akşama doğru ayrıntılar gelmeye başladı. Erol, İsviçre'de güvenilir, yani haberi öteki gazetelere sızdırmayacak bir Türk muhabir bulamayınca Lübnanlı bir meslektaşımızdan yardım almıştı. Lübnanlı'nın bildirdiğine göre Abraham Avriyel, antika saat alımının yanı sıra İsviçre'nin en büyük bankalarından birinin Orta Doğu muhtemetliğini de yapıyordu. İsviçre'deki birçok banka gibi Abraham'ın patronları da müşterilerinin mahremiyetine aşırı saygılı davranıyorlardı. Yani başka bir deyimle paranızın kaynağını sormuyor, alacakları komisyonun yüzdesiyle ilgileniyorlardı. Yani İlk tahminlerimizi doğru çıkartıyor, Doğan'ın eski patronu Abraham'ı bir tür kara para trafiğinde kullandığı olasılığını güçlendiriyordu. 3 hafta önce beni arayıp tehdit eden kişilerin teslimat dediği şey belki de bu paraydı. Ama paranın kaynağı neresiydi? Para Doğan'a mı yoksa çeteye mi aitti? Abraham Avriyel'i öldürenler elinden parayı almışlar mıydı? Yoksa parayı bulamadıkları için mi adamı öldürmüşlerdi? Bu soruların hepsi yanıt bekliyordu. İlginç olan bizim elde ettiğimiz bilgiler arasında Abraham'ın Mossad'la bağlantılı gösterecek en küçük bir söylentinin bile bulunmamasıydı. Musevi bankacıyı öldürenler işi Hizbullah yaptığı gibi gösterip hedef mi şaşırtmak istiyorlardı? Yoksa Abraham gerçekten de İsrail gizli servisi için mi çalışıyordu? Doğan'ın Almanlar, Amerikalılar tarafından angaje edildiği düşünüldüğünde aslında bu da uzak bir ihtimal değildi. Kaleme aldığım yazıda aynen değil ama usulünce belirttim bütün bu ayrıntıları. Yazıma son noktayı koymuştum ki Müfit aradı. Telefonda sesini duyunca tam zamanında diye aklımdan geçirdim. Ondan öğreneceklerimi yazıma eklemek için hala vaktim vardı. Ne yazık ki Müfit bilgi vermek yerine "Nargile içer misin?" diye sordu. Ne yapmak istiyordu bu adam anlayamamıştım ama evet demekte bir sakınca görmedim. Yalan söylemiyordum. Son zamanlarda pek fırsat bulamasam da nargile içmeye bayılırdım. O zaman Çorlu'lu Ali Paşa Medresesini bilirsin dedi. Beyazıt semtinde bir zamanlar medrese olarak kullanılan, şimdi ise halıcı dükkanlarıyla çevrelenen avlunun ortasındaki kahvehaneden bahsediyordu. İstanbul'da nargile içilen mekanların başında geliyordu Çorlu'lu Ali Paşa Medresesi. Bilirim dedim. 2 saat sonra orada buluşalım mı? Neden diye sormadım. Müfit'in denetlemeye çalıştığı sesindeki bozgun havasını sezmiştim. Anlaşılan önemli gelişmeler olmuştu. Müfit bunu telefonda değil de yüz yüze konuşmak istiyordu. Ondan kuşkulandığımı sezmesini istemiyordum. Olur dedim. 2 saat sonra oradayım. Onunla buluşacağımı Erol'a söyledim. Ben de geleyim diye tutturdu. Kabul etmedim. Adam beni çağırmıştı. Tek başıma gitmeliydim. Buluşma vaktine 1 saat kala çıktım gazeteden. Yine de ucu ucuna yetiştim. Arabamı Çemberlitaş'a yakın bir otoparka bırakıp çoğu işlerinden eve dönmekte olan insanlardan oluşan kalabalığa karışıp hızlı adımlarla medreseye yürüdüm. Kapıya gelince karanlığın içine dikilen 2 kişi dikkatimi çekti. Yaklaşınca bunların 1 haftadır görmediğim korumalarım olduğunu anladım. Beni tanımışlardı ama hiç oralı olmadılar. Bunun üzerine ben de tanımamazlıktan gelerek medresenin kapısına yöneldim. İlginç, demek benden aldığı korumaları kendisi için kullanıyordu Müfit. Medresenin kapısından içeri girince karşıdaki halıcı dükkanının önündeki sedirde oturmuş nargilesini fokurdatmakta olan Müfit'i gördüm. ''Oo, başlamışsın bile'' dedim yaklaşınca. ''Kusura bakma, biraz erken geldim. Çevremde nargile içenleri görünce dayanamayıp ısmarladım.'' Yorgun görünüyordu. Belki de düşünceli demeliyim. Yüzüne, bakışlarına, tavrına bir ağırlık gelip oturmuştu. ''İyi yapmışsın'' dedim yanına yerleşirken. ''Galiba ben de biraz geciktim.'' Sırtımı duvara verirken pardösümün önünü kapattım. Gözünden kaçmamıştı. ''Dışarıda oturdum ama'' dedi nazik bir tavırla. ''Hava serin dersen içeri geçeriz.'' Yo yo, bu havayı ben de severim. Serin ama insanı üşütmeyen bir hava. İçinde kışın sona erdiğini belli eden bir şeyler var. Durdu. Esmekte olan hafif rüzgarı hissetmek için gözlerini yumdu. Vallahi doğru. Aynen dediğin gibi. Rüzgarın içinde sanki yaz aylarını çağrıştıran bir ılıklık, bir koku var. Nargilesini üfleyip çektiği dumanı dışarı savurduktan sonra sürdürdü. Ben daha çok sonbaharda kapılırım bu duyguya. Ortalık henüz sıcaktır ama belli belirsiz esen bir yel kışın kapıda olduğunu hatırlatır insana. O sırada garson yaklaştı yanımıza. Ben de Müfit'inkinden bir nargile söyledim. Bir de sade kahve. Nargilem gelene kadar sanki işi gücü olmayan iki dostun aylak buluşmalarından birini gerçekleştirirmişiz gibi Çorlulu Ali Paşa Medresesi'nin tarihçesini anlattı Müfit. Bu medreseyi Padişah 2. Mustafa'nın damadı ve 3. Ahmet'in sadrazamı olan Çorlulu Ali Paşa yaptırmış. Yaklaşık bundan 300 yıl önce filan. Arkadaki caminin yanı sıra burada bir de Sıbyan Mektebi ile medresenin dershanesi varmış. Öğrencileri onlara ders veren alimleri gözünde canlandırabiliyor musun? Ben yapamıyorum, artık onlar yok. Ama yine de gönül gözüyle bakacak olursan o günlerden kalan esintileri fark edebilirsin. Bu, yaklaşmakta olan mevsimi fark etmekten daha kolaydır. Hevesli bir rehber gibi medresenin tarihçesini anlatırken bile dalgınlaşan Müfit'in kafasında başka bir düşüncenin ağırlığını seziyordum. Onu dinlerken garsonumuz önce nargileyi ardından da kahvemi getirmişti. Garson uzaklaştıktan sonra da konuya girmek için acele etmedi. Ancak kahvemden son yudumu aldığımı görünce "Meslek hayatında hiç yanıldığın oldu mu Adnan?" diye sordu. Sesi de yüzü de ciddileşmişti. Olmaz mı dedim, çok. Sözün nereye geleceğini merak ediyordum. Ama bunu belli etmemek için açıkça ne demek istiyorsun diye sormuyor, Müfit'in oyununa uymayı sürdürüyordum. Benim yanıldığım çok azdır dedi. Artık nargile fokurdatmayı bırakmıştı. Diyebilirim ki belki de hiç olmamıştır. Daha doğrusu bugün Doğan'ın DNA testinin sonuçlarını öğreninceye kadar hiç olmamıştı. Nargilenin marpucu ağzımda öylece kaldı. Demek DNA sonuçları belli olmuştu. Yanıldım dediğine göre sonuçlar da pozitif çıkmıştı. Öyle miydi? Bunu öğrenmek için yanıp tutuşuyordum ama kendimi tutup sormadım. Dikkatle yüzüne baktım. Söyleyeceklerinden çok yüzünde saklamaya çalıştığı bir ifade var mı onu merak ediyordum. Ama yüzündeki o düşünceli ifade hiç dağılmadı. En yetenekli ustaların elinden çıkmış bir mask gibi sahibinin gerçek ruh halini gizlemeyi başardı. Belki de ortalıkta ne mask vardı ne de gizlenen saklanan duygular. Belki de ben artık süreyen hale gelen paranoyalarımdan birini yaşıyordum. Evet diye başladı açıklamaya. Adli tabiplikten gelen rapora göre siyah BMW'deki adam ile Keriman Hanım'ın mezarındaki cesedin DNA'ları uyuşuyor. Yani Doğan'ın öldüğü resmi olarak tescil ediliyor. Bunları söylemesine rağmen kuşkusunun tümüyle yok olmadığını hissediyordum. Ama dedim, sen buna pek inanmıyorsun. Sorumu yanıtlamakta acele etmedi. Yeniden nargilesini fokurdatmaya çalıştı ama ateşi zayıflamış, adeta sönmüştü. Garsona ateş getirmesi için işaret ettikten sonra bana döndü. İnanmamam gerekir ama gerçek ortada. Duraksadı. Ha bu arada merak etme. Testi yapan ekibi de kontrol ettirdim. Hepsi dürüst çocuklar. Daha da önemlisi Doğan'la bir bağlantılarının olması imkansız. Yani rapor kesinlikle düzmece değil. O halde Doğan'ın söylediklerine inanmamız gerekiyordu. Onun ardından Abraham da öldürüldüğüne göre gerçekten de binbaşı diye biri vardı. Bakışlarım yeniden Müfit'e kaydı. Belki de şu anda karşımda oturuyordu. Müfit'in binbaşı olabileceği varsayımı üzerine kafa yormuş olmama rağmen, şimdi onun yanında yeniden bu olasılığı düşünürken tüylerim diken diken oluyordu. Yanında iki korumayla dolaşmaya başlaması da kuşkularımı artırıyordu. Öte yandan DNA testinin sonuçlarını açıklaması, dahası buna inandığını söylemesi ise kuşkularımla çelişiyordu. DNA testi ne derse desin Doğan ölmedi. Abraham'ı temizleyen de odur diyebilirdi ama dememişti. Aklımdan bunlar geçerken ikimiz de konuşmamıştık. Çünkü garson elinde küçük bir mangalla gelip maşayla iri iki köz parçası koymuştu nargilenin üstüne. Müfit ardı ardına nargilesinden nefes çekmeye başlarken aklımı kurcalayan başka bir soruyu dile getirdim. Ya Abraham Avriyel cinayeti? Duymuşsundur, olayı Hizbullah üstlendi dedi. Buna inanmış görünüyordu. Bir aldatmacı olamaz mı? Sonuçta biri telefonu açıp bu işi biz yaptık diyerek eylemi Hizbullah'ın üzerine atabilir. Olabilir tabii ama açıklama polise mantıklı geldi. Yine de araştırıyoruz olayı. Peki bir ipucu, kanıt, görgü tanığı falan bulabildiniz mi diye sorunca elimizde hemen hemen hiçbir şey yok diyerek adamın 3 gün önce İstanbul'a geldiğini, Demet'in söylediği gibi Yeşil Ev adlı otele yerleştiğini, ancak 2 gün önce gezmek için dışarı çıktığını, bir daha da ondan haber alınamadığını anlattı. Eşyaları hala oteldeymiş. Müfit de otele gitmiş, küçük bir inceleme yapmıştı. Eşyaların arasında olayı aydınlatacak hiçbir ipucu ya da kanıta rastlanamamış, ancak adamın cep telefonunda Doğan'ın eski numarasının kayıtlı olduğu görülmüştü. Abraham'ın iki kez Üsküdar civarındaki bir ankesörlü telefondan arandığı saptanmış ama arayan kişi ya da kişiler hakkında hiçbir bilgi edinilememişti. 2 gün önce otelden ayrılışından cesedinin bulunuşuna kadar geçen sürede Musevi iş adamını gören kimse de olmamıştı. Olduysa da emniyete başvurmamıştı. Ancak bu gece televizyonlarda Abraham'ın resmi yayımlanacak ve halktan polise yardım etmesi istenecekti. Sen ne düşünüyorsun diye sordum. Abraham ile Doğan'ın tanışıyor olması sadece bir rastlantı mı? Neden olmasın? Adam daha önceden de birkaç kez gelmiş Türkiye'ye. Buradan İsviçre'ye para transferleri yapmış. Belki de senin söylediğin gibi Hizbullah değil de müşterilerinden biri öldürmüştür onu. Ama müşterileri kimdir? Kimlerle görüşür? Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Çünkü aralarında yazılı belge düzenlemiyorlar. Düzenliyorlarsa da bunları yasal bir bankanın kayıtları arasında bulamazsın. Müşterileriyle güvene dayanan bir ilişki sistemi var. Belki de müşterilerinden birinin canını yaktı. Adam da çekti öldürdü onu. Belki de gerçekten Hizbullah öldürdü. Bu cinayetin üvey kardeşinle ilgisi olmadığını gösteren en önemli nokta ise bizim olayda hiç kimsenin paradan söz etmiyor oluşu. Yanılıyor muyum? Ne Doğan'ın video konuşmasında ne de savcılık dilekçesinde para lafı geçmiyor. Ortalıkta böyle bir para olsaydı çetenin ipliğini pazara çıkarmaya çalışan Doğan bunu söylemez miydi? Doğru söylüyordu. Doğan bunu neden gizlesin? Ama söyledikleri ne kadar mantıklı olursa olsun ben Abraham Avriyel cinayetinin Doğan'la bağlantılı olduğuna inanıyordum.